Ayrım 4, sayfa 39. Yalnız Boğaz içinde değil, bütün İstanbul kıyılarında Lebi Derya'da yaşanırdı. Her İstanbul hemşehrisinin kim olursa olsun dilinde olan bu şiirsel deyimin anlamı denizin dudaklarında yaşanır demekti. Günlük yaşayışa da sessizce sarkmış olan bu deyim, insanla denizin sevgiyle kucaklaşmasını anlatırdı. İnsanla denizin bu denli sıcak ilişkilerde kucak kucağa yaşaması sözlerle anlatılamaz ki. Onunla romantik sevişmenin ruhsal birlikteliğini yaşamayan duyumsayamaz. Yarım yüzyıldan daha genç olanlar bu şehir hep böyleydi sanıyorlar. Biz Samatya kıyılarındaki birinci, ikinci, üçüncü kumsallarda, Etyemez kumsalında denize girip derinlere kadar kayalardan midye sökerdik. Denizin içi dibe kadar yaşam kaynardı. Elbet çeşitli balıklar, pavurya, karides ve bitkiler de ömrümüzün yarısı suda, yarısı karada geçerdi. İyi yüzer de dalardık da. İyi balık avcısıydık. Evlerimizin 10 adım, 20 adım ötesi denizdi. Denizin dudaklarında yaşamak buydu. Kıyılardaki bütün insanların yaşamı denizle iç içeydi. Sahil yolları yapıldı da ne oldu? Deniz suyunun dibinden otobüs geçerse denizin dudağı falan kalmaz ki. Hele yabani hayvan pervasızlığıyla sürülen otomobiller geçerse o dudaklara kim yaklaşabilir? Hele kalabalık saatlerde otomobiller, yarım tren boyunda otobüsler ve ağır kamyonların geçebildiği bir trafik yolu, şehirle denizin ilişkisini vicdansızca kesmiyor mu? Trafik denizle şehir arasında Çin Seddi'nden de beter bir duvar değil mi? O ki Çin Seddi dedik, şimdi sözü hemen Bizans surlarına çevirmeliyiz. O Bizans surları kalıntıları, o 5-600 yıl önce şehri korumak için yapılmış duvarların kalıntıları, şehir-deniz ilişkisini hiç ama hiç kesmiyor ki. O surlar kapıları, delikleri, yıkıntıları ile birdenbire denize dalan gövdeleriyle artık kalbura dönmüş, sanat eserlerine dönüşmüştü ya. Denizin hemen dibinde yükselen Bizans surlarının önünü 100 metre, 200 metre doldurarak üstüne bir de işlek trafik yolu kondurmak, şehirle deniz ilişkisini aralarında bazı delilerin de bulunduğu sürücülerin kullandığı taşıtlarla ve trafik yoluyla balta gibi kesmek, uygarlık vahşetidir. Kara surları önündeki tarihi su dolu hendeğin de doldurulması, imar vahşetinin katmerleşmesidir. Sahneye çıkış. Abdülhak Şinasi Hisar tiyatro anılarını şöyle bir sahneyle anlatıyor. Seyrettiğim aktörlerin en büyüğü değilse bile en müessiri olan Demak, bir sanatı tatmak için hazırlanışın ehemmiyetini bilerek sahneye birdenbire çıkmaz. Rol almış olduğu piyeslerde müellif ile mutabık kalarak kendisinin oynadığı kral, kardinal, general, sihirbaz veya ihtilalci sahneye çıkmadan evvel diğer şahıslara onun gelmek üzere olduğundan bahsettirirdi. Nihayet yine kendisi görünmeden evvel sahnenin dışından perde perde gelen sıcak ve derin sesi duyulmaya başlardı. O zaman sahneye çıkışı şaşalı bir şey olur, biz hayranları onu şiddetle alkışlardık. Abdülhak Şinasi'nin bu anısına sevindim. Demek ki ben de neredeyse onun kadar gelişmiş çevrelerde yaşamışım. Bizim üstad aktörümüz Naşit Bey de sahneye taksitli çıkardı. Önce o çatlak sesi duyulur, çıkmadan önce teneke çalar, sonra elinde tavan süpürgesiyle sahneye çıkardı. Biz de ortalığı yıkardık. Toplumların çehresi. Bana çok şeyler öğreten bir Çin gezisi yaptım. Bu gezi bana her türlü kolaylığın gösterildiği resmi bir davet sonunda olmuştu. Çin'de çok eski çağlardan beri yapılarda planlama ilkeleri saptanmış ve uygulanmış bulunmakta. Böylece şehirlerin ve binaların kuzey-güney aksına göre konumları geleneği doğmuş, şehirler kurulurken de binalar yapılırken de haritası olmayan yerde işe başlanmıyor. Evler boyunca bir sokak veya yol kesinlikle yapılırmış. Şehirlerde binalar ve caddeler kuzey, güney, doğu, batı yönlerine uygun yerleşirdi. Planlar kare veya dikdörtgen, dik açılarla düzenlenirdi. Biraz yüksekte olmasına dikkat edilen tapınaklar ile diğer yönetim binaları, çan ve trompet kuleleri ikişer ikişer kuzey-güney aksına sıralanırdı. Gözümüzü açmalıyız. Çin Mimarlık El Kitabı 1100 yılından beri, yani 900 küsur yıldır geçerli. Hiçbir imparator merkezindeki ve yerel görevli bu ilkelere aykırı işler yapılmasını emretmemiş. Gelelim bize diyeceğim. Yüzüm kızarıyor. İmar humması diye sahtekar bir at takılan 1956-57 yıkımlarında Başbakan Menderes, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları başkenti, dünya müstesnası, İstanbul'un ciğerlerini yaran yabansı boyutlu caddeleri yerinde parmağıyla gösteriyor ve cadde ona göre açılıyordu. Bir yandan yıkımlar yapılırken açılan yol öte yandan imar planlarına işleniyordu. Bu sıralarda Sayın Başbakan 073 plaka numaralı resmi otomobille ve mahiyetiyle birlikte çapkınlık gezilerine çıkmayı savsaklamıyordu. İstanbul imarı konusundaki politik karışmalar sürdü gitti. Peşinden Özal Dalan depremi geldi. Ayrıntıları uzar gider, uç veren bir iki örnekle yetinelim. İstanbul'un karakterini silip süpüren sahil yolları yapımları bu dönemde. Dünya pırlantası Boğaziçi kıyılarına da taştı. Boğaziçi sırtları imara, yani çıkar yapılanmalarına açıldı. Yapılan keyfi işleri kitaba uydurma aşkına, belirli arsaların bir kaza sınırının göbeğinden koparılıp uzaktaki başka bir kazanın sınırına sokulması gibi kara mizah örnekleri de yaşandı. Böyle haller çağımızda hiçbir uygar ülkede yaşanması mümkün olmayan örneklerdir. Bırakalım çağımızı, uygar ülkelerde yüzyıllardan beri şehirlerde keyiflerle oynandığı görülemez. Uygar olmayan ülkelerde örnekler varsa canı isteyen göstersin. Şehirler toplumların çehresidir. Ülke politikasının da elbet. Mizah ve imar. Boğaziçi dünyanın ve tarihin en görkemli ve önemli su yollarından biridir. Kuş uçuşu 32 kilometre olan Boğaziçi'nin kıvrıla kıvrıla biçimlenmesi nedeniyle orta aks boyu 50 kilometreyi aşar. Genişliği Karadeniz ağzında 3600 metreye varan Boğaziçi Rumeli ve Anadolu Hisarları arasında yalnız 690 metredir. Eğer yeni sahil yolu yapıp daraltmadıysalar. 1937 yılı Temmuz ayından unutamadığım bir anım var. İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı o yıllarda yazları bütün lise ve üniversite öğrencileri zorunlu askerlik kampları yaparlardı. Biz o yıl kampı şimdi Göksu ağzında öğretmen evine çevrilmiş olan ilkokulda yapıyorduk. Çok sakin bir yaz sabahı hava aydınlanırken ben nöbet tutuyordum. O sırada Rumeli Hisar önündeki berbat yoldan, o zaman öyleydi, geçen araba atlarının kişnemesini duymuştum. Hatta arabanın Arnavut kaldırımında çıkardığı tekerlek takırtılarını bile. Boğaziçi o sessizlikte iki kıyısında birden bir bütünlük yaşamaktaydı. Boğaziçi'nin nasıl oluştuğu konusunda anlatılan çeşitli masalımsı açıklamalar bir yana, görkemli Boğaziçi su kanalı jeolojik gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Boğaziçi'nin Bosfor denilen eski adı, Bosforos'tan çarpıtılmıştır. Sözcük Yunanca sığır geçidi anlamını taşır. Bu çirkin at güzel başlamış bir Grek mitolojisi anlatımından kaynaklanır. Söylence odur ki Tanrı Zeus'un saygıdeğer eşi Tanrıça Hera, Tanrı Inachos'un güzel kızı Io'yu kıskanır. Kıza öyle berbat bir at sineği musallat eder ki, güzel Io bundan kaçarak kurtulmak için inek biçimine bürünür ve ancak boğaz içinden geçerek kurtulur. Bu nedenle boğaz içine sığır geçidi denmiştir. Daha çirkini, bazı kişilerin bu geçide öküz geçidi demeleridir. Şimdi bu hayvanları bir yana bırakıp Boğaziçi'nin güzel tanrıça Io ile ilişkisine sevinelim. İsterse Grek tanrı ve tanrıçaları olsun, onlar arasında bile kıskançlık takışmaları olduğunda ayrıca sevinelim. İşte bu eşsiz Boğaziçi'nde ortalama su derinliği istisnalar dışında 50-70 metredir. Bebek Kandilli arasında 120 metreyi bulur. Karadeniz ile Marmara arasında sürekli su alışverişi vardır. Karadeniz'den Marmara'ya bir üst akıntı, Marmara'dan Karadeniz'e ise bir alt akıntı sürekli oynaşır. Hızı akıntı burnu Vaniköy arasında saatte 9-10 kilometreye kadar çıkabilir. Hisarlar arasındaki akıntının adı Şeytan Akıntısı. Arnavutköy-Vaniköy arasındakinin ise Maskara Akıntısıdır. Boğaziçi'nin batı tepeleri Taksim'den Sarıyer'e kadar killi şist zeminlidir. Depreme karşı dayanıklı olan bu zemin çok çatlaklı, ham taş oluşumuyla geniş paletli ağaç ve bitki örtüsü yetişmesi için elverişlidir. Orman dokusunda meşe, kestane, diş budak, ıhlamur, akasya, değişik çam cinsleri özellikle şemsiye biçimli fıstık çamları yetişir. Mayıs başında ve yazık ki yalnız 10 gün kadar çiçeklenen erguvan görüntüsüne doyum olmaz. Bizans imparatorları da erguvan rengi tören harmaniyesi giyerlerdi. Taşı toprağı altın sanılan İstanbul'un kendi ülkesinin vatandaşları tarafından yeniden işgali 1950 yılında başladı. O yıla kadar tarihte Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının başkenti olarak bile şehir nüfusu 1 milyona varmamıştı. Tarihte ilk kez 1950 yılında 1 milyonu aşan nüfus, 1960 yılında 2 milyonu, 2000 yılında ise Büyükçekmece'den Gebze'ye kadar artık bütünleşmiş olan şehirde 15 milyonu buldu. Kaymakamların, belediyelerin parçalı olmasının hiçbir anlamı yoktur. Şehir bütünleşmiştir, öyle işlenmektedir. Bu işgalden elbet Boğaziçi de payını almıştır. Boğaziçi nüfusu 1950-55 arasındaki 5 yılda %26-50, 1970-75 arasındaki 5 yılda ise %25-70 artmıştır. Sonuçta dünya incisi Boğaziçi'nde yapıların en az 3'te 1'i kaçak yapılmıştır. Dünya tarihine şehircilik tarihine değil, dünya tarihine geçeceği kesin olan bir belge 22-7-1983 onay tarihli 1/5000 ölçekli Boğaziçi Nazım Planı'dır. Ancak bu tarihe geçiş imar planı örneği olarak değil, mizah örneği olarak gerçekleşecektir. Bu plana karşın o tarihten beri Boğaziçi'nde gerçekleşen şehircilik uygarlığına aykırı yapılar, İçler acısı olacak kadar yaygındır. Ön görünüm, geri görünüm bölgeleri olarak ayrılan yerlerde yapılan her yapı, karşı kıyıdakilerin de aynı kıyıdakilerin gözüne sopa gibi girmektedir. Bu sözlerle yalnız kaçak yapılan binaları kastetmiyorum. Plan, bilim ve ahlak dışı alınmış ruhsatlarla yapılan öyle binalar, öyle siteler vardır ki gelecek yıllara, yüzyıllara taşlaşmış utanç anıtları olarak geçecektir.